نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمين. Müzzemmil suresinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen derste de anlattığım gibi Müzzemmil suresi peygamberimize zor olan davayı nasıl omuzlayabileceğinin programını sunan bir suredir. Uzun yol koşucularının nasıl bir antrenman yapmaları gerektiğini öğreten bir suredir. 100 metre koşucularının antrenmanı ile maraton koşucularının antrenmanları farklı olduğu gibi, olması gerektiği gibi, aynı şekilde zor ve uzun bir yol olan İslam'ın hakimiyeti davasını omuzlamış olan insanlara yaptırılması gereken eğitim elbette ki basit ve kısa davalar için yaptırılması gereken eğitimden farklıdır. O neslin hazırlanışında Müzzemmil suresinde geçen o teheccüd namazlarının kıyam-ı leylin çok önemli bir yeri vardır. Ebu Bekirlerin Ebu Bekir olması, Ömerlerin Ömer olması bir bakıma ona bağlıdır desek hata yapmış olmayız. O programa uymadığımız takdirde çürük insanlar ortalığı alacak ve almıştır da. Çürük insanların yüklenebileceği bir dava yoktur. Nefsinde inkılap başarmamış olanların alemde inkılap başarması mümkün değildir. İç dünyasında inkılap başarmamış olanların dış dünyasında inkılaptan bahsetmeleri komiktir. Allah Azze ve Celle iç dünyamızda nasıl bir inkılabı ve ne şekilde başaracağımızı, hangi metotlarla, hangi ibadetlerle başarabileceğimizin bize programını gösterdi. Yıllardan beri o programa uymadık, onun için sağlam bir nesil de elde edemedik. Yıllardan beri çeşitli kitaplar okundu, Kur'an okunmadı. Yıllardan beri herkes değişik metotlar ortaya koydu ama Kur'an'ın o nesli, o altın nesli, o öncü nesli, o sahabe neslini, örnek nesli nasıl meydana getirdiğinin araştırmaları ciddi bir şekilde yapılmadı. O yüzden sağlam bir nesli nasıl ortaya çıkabileceği hususunda kesin bir kanaat sahibi olunulamadı. Şimdi yeniden o programı keşfetmeye çalışıyoruz. Kur'an'ın programını, metodunu yeniden keşfetmeye çalışıyoruz. İşte o programı incelediğimiz zaman Müzzemmil suresini hemen karşımıza göreceğiz. Ve Müzzemmil suresi ilk gelen surelerden olmak hasebiyle ilk Müslümanlara ne kadar zor bir ibadet gösterildiği, sabahlara kadar namaz kıldırıldıkları, uykusuzluğa alıştırıldıkları ve ancak böyle bir eğitimden sonra o zor görevi taşıyabilecek, tahammül güçlerinin artabileceğini Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. يَا يُهَا الْمُزَّمِّلْ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيلًا. Örtüye bürünen Habibim, geceleyin az bir kısmı hariç kalk. Gecenin az bir kısmı hariç kalk. Nisfahu, onun yarısı kadar. Gecenin yarısı kadar kalk. Evin kus minhu, yahut ondan biraz eksilt. Yani kalktığın süreden biraz eksilt. Gecenin yarısı kadar kalkıyorsan ondan biraz eksilt. Yani 1/2 değil de mesela 1/3 veya 1/4 kadar kalk. Bunun bir diğer manası, bir ihtimal, uyuduğun süreyi azalt veya namaz kıldığın süreyi azalt. İkisi de ihtimal dahilindedir. Evin kus minhu, o namazdan biraz eksilt. Dolayısıyla geri kalan kısım, namazla geçmeyen, uykuyla geçen kısım artmaktadır. Uykuyla geçen kısım 1/2 ise evin kus minhu ayetiyle ondan biraz eksilt ayetiyle namazı eksilt demek istiyorsa, o takdirde geceyi biraz, yani uyuduğun süreyi biraz daha arttır. Yani 2/3 kadar arttır uyuduğun süreyi, o noktaya çıkart demek de olabilir. Fakat daha doğru olan bir kanaate göre namaz kıldığın süreyi azalt, 1/2'den biraz daha azalt, yani 1/3 veya 1/4 kadar. Evzid aleyhi, yahut ona biraz ilave yap, yani 1/2'den daha fazla namaz kıl, yani 2/3 kadar veya 3/4 kadar, gecenin 3/4'ü kadar bir süre namaz kıl. Yani gece eğer 12 saatse 12 saatin en az 1/4 kadar, yani 3 saat kadar, ortalaması 4-5 saat kadar, yarısı kadar, 6 saat kadar, fazlası ise 7-8-9 saat kadar kalk namaz kıl. Bu kadar uzun bir süre namaz kılındığı takdirde insanda tahammül gücü artacak ve artık zor günlerin, zor işlerin adamı halini alabilecektir. Kur'an'ın yöntemi buydu. İnsanların iradesini kuvvetlendirme yöntemi, onları sağlamlaştırma yöntemi. Kur'an-ı Kerim'in ilk nesli hazırlarken en çok üzerinde durduğu husus, geceleyin kalk namaz kıl ve ne için? Ve reddilil Kur'an'a tertiyle. Kur'an'ı da ağır ağır tane tane oku. Tertil, dişlerin arasının ayırıp olması çok fazla değil ama güzel dişli insanlar vardır. Tek tek dişleri sayılabilir. Aralarında çok az bir açıklık vardır, fazla değil. İşte o şekilde tane tane tek tek oku. Ve reddilil Kur'an'a tertiyle. Neden Kur'an'ı bu şekilde tane tane okuyacaksın? Çünkü sana esas maksat, Kur'an'ı tane tane okumaktan maksat nedir? Okumuş olmak mıdır? Alim olmak mıdır? Hayır. İnne senulqi aleyke kavlen sakile. Çünkü sana biz ağır bir söz vahyedeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyuruyor ki, adamın karısı yanında yatar, güzel bir karısı vardır, yanında yatmaktadır. Fakat o onu terk eder, geceleyin kalkar ve abdest alır, namaz kılmaya başlar. Allah onu gördüğü zaman meleklerine der ki, bakınız, kuluma bakınız, unzuru abdi. Esereni abdi ala şehveti. Benim bu kulum şehvetini tercih etmedi, beni tercih etti. Şehveti üzerine beni tercih etti. Ve kalkar namaz kılar. Allah onu gördüğü zaman güler. Allah bir kula güldüğü zaman ona hesap yoktur. Veya karısını da kaldırır, geceleyin beraber namaz kılarlar. Allah onları gördüğü zaman onlara güler ve onları zakirinden yazar. Allah'a çok zikreden kullarından yazar. Allah bir kula güldüğü zaman ona hesap yoktur. Başka bir hadiste Allah'ın gülmüş olduğu insanları anlatırken, Allah yolunda arkadaşlarıyla birlikte gider, seyahat eder, fi sabilillah, cihad etmek için ya da başka bir maksat ile giderler ve yorgun argın bir şekilde bir yerde konaklarlar. Onlardan bir tanesi, herkes yattığı zaman birisi kalkar, namaz kılmaya başlar. İşte Allah onu gördüğü zaman ona da güler. Ve Allah Azze ve Celle meleklerine gösterir ve siz, hani siz, ben size insanoğlunu yaratacağımı dediğim zaman siz bana demiştiniz ki, ya Rabbi, fitne fesat çıkartacak bir varlık mı yaratmak istiyorsun? Kan dökecek bir varlık mı yaratmak istiyorsun demiştiniz ya. İşte bakın bakalım, benim okullarımın içerisinde böyleleri de var. Yorgun argın bir şekilde herkes horul horul uyurken o geceleyin kalkmış, divana durmuş, bana secde ediyor. Benim böyle kullarım da var. Ebu Cehiller de var, Ebu Lehebler de var, ama Ebu Bekirler de var, Ömerler de var, Musalar da var, Firavunlar varsa bile, Namrutlar varsa bile, İbrahimler de var. Benim işte böyle kullarım da var. Siz böyle söylüyordunuz. Ben de size, siz bilmezsiniz, ben bilirim demiştim. Şimdi anladınız mı neden ben öyle söyledim? Nasıl ki bir çiftçi tavuğun altına 20 tane, 30 tane belki yumurta koyar, onun içerisinden belki 3-5 tanesi civciv olarak çıkar, belki o 3-5 tanesinden ancak 1-2 tanesi büyür, tavuk olur, 20 tane yumurtayı o 1-2 tane tavuk için feda edersiniz, ama siz karlısınızdır. Çünkü 1-2 tane tavuğun fiyatı 20 tane yumurtadan daha fazladır. Aynen onun gibi Allah bir sürü kul yaratır, milyarlarca insan yaratır. Bir tane Ebu Bekir hürmetine, bir tane Ömer hürmetine, peygamberleri dahi söylemiyorum, Ebu Bekir'in hürmetine bile milyarlarca insanların yaratılması layıktır. Kaldı ki peygamberler hesaba katarsanız, zaten o peygamberler için milyarlarca insan, belki çok daha fazla insan yaratmaya değer. Eğer o kadar insanın hepsi cehennemlik olacaksa, onların içerisinden eğer Musalar, İsalar çıkacaksa, İbrahimler çıkacaksa, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çıkacaksa, değer. O kadar insanın yaratılmasına değer. Çünkü Allah için zaten yaratmak kolaydır. Ol dediği zaman olmaktadır. Öyleyse Allah'ın en çok sevdiği ve güldüğü kulları, geceleyin kalkıp da ona secdeye duran, secdelerde gözyaşı akıtan kullarıdır. Allah o kullarının hürmetine diğer kullarını da yaratmıştır. Biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz ey Resulüm. Ağır bir söz, yani bu İslam'ın bazı hükümlerinin ağır olabileceği manasına da gelir. İslam'da bazı hükümler ağırdır. Cihat gibi, zekat gibi bazı şeyler ağır olabilir. Namaz da ağır olabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim "Vesta'inu bis sabri ve salah" buyuruyor. Namazla ve sabırla Allah'tan yardım isteyin. Ama bilin ki ve innehe lekebira. O namaz büyük bir iştir, zordur. İnsana zor gelir. İlla alel haşi'in. Ama ancak Allah'tan huşu eden, Allah'a saygı duyan, Allah'ın kudretini hakikaten hissetmiş, Allah'ı hakkıyla tanımış olan kullarına zor gelmez. Huşu duyan insanlara zor gelmez. Onun dışındaki insanlara namazla zor gelecektir. İşte inne senulki aleyke kavlen sakile, sana ağır bir söz, bazı hükümleri zor olan bir din sana göndereceğiz. Ama bu din la yukellifullah nefsen illa vus'aha. Hiçbir zaman Allah insanlara gücünü üzerine yükle yüklemeyecektir. hiçbir zaman yüklememiştir. Cihat insanı kaldıramayacağı kadar zor değildir. Namaz insanı kaldıramayacağı kadar zor değil. Zekat insanı kaldıramayacağı kadar zor değildir. Ve esas itibariyle insan hayatı boyunca cihat etse, hayatı boyunca oruç tutarak cihat etse, hayatı boyunca oruç bir şekilde, oruçlu bir şekilde secde etse, Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin hakkını ödeyemez. İnsan gerçekte ibadetle zaten cenneti kazanmamaktadır. Sadece ibadet, insana Allah'ın rahmetini celbetmekte, başka bir işe yaramamaktadır. Bir de insanın kendisinin olgunlaşması, kendisinin ahlakının düzgünleşmesi, kendisinin kemale ermesi için ve Rabbine yaklaşması için lazımdır. Allah'ın kulun ibadetine ihtiyacı yoktur. İslam'ın bazı hükümlerinin zor olması manasına gelebildiği gibi, aynı zamanda ayetlerin de peygamberimize vahiy esnasında ayetlerin peygamberimize ağır geldiği manasına da gelebilir. Yani ey Resulüm, sana öyle bir dava vahyedeceğiz ki bu sana ağır gelecek. Yani vahiy gelirken sana ağır bir şekilde gelecek. Ve terleyeceksin. Allah'u korumak. Allah Resulü gerçekten bir devenin üzerindeyken vahiy gelmiş ve devesi çökmüştü. Kışın soğuk günlerde bile vahiy geldiği zaman Allah Resulü kanter içinde kalıyordu. Ayşe validemizden gelen rivayetlerden bunu öğreniyoruz. Kışın soğuk günlerde bile vahiy geldiği zaman Allah Resulü kanter içinde kalıyordu. Özellikle vahiy çan sesi biçiminde geldiği zaman önce çan sesine benzer bir ses duyulur, çıngırak sesine benzer bir ses duyulur. Ondan sonra vahiy geldiği zaman çok ağır gelirdi peygamberimize. Ve kanter içinde kalırdı. Hali değişir, şekli değişir, yüzün rengi değişmeye başlardı. O manaya da gelebilir. Fakat esas olan ise onun mizanda ağır geleceğidir. Kur'an ve rettilil Kur'an'a tertiyle Kur'an'ı oku tane tane, çünkü Kur'an mizanda kıyamet günde ağır olacaktır ey Resulüm. Allah Resulü bir hadiste buyuruyor ki, ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Kur'an'ın her harfine 10 sevap var. Ve ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir. Elif, lam, mim diyen insan 30 sevap kazanacaktır buyuruyor. Mizanda ağır gelecek Kur'an. Ve esas ondan da daha önemli olan manası ise, ey Resulüm, sana biz öyle bir dava vahyediyoruz ki bu dava çok zor olacak. Bu davayı hakim kılman çok zor olacak senin için. Çok uğraşacaksın. Kırmızısıyla, beyazıyla herkesle uğraşacaksın. Siyahıyla, sarısıyla herkesle uğraşmak zorunda kalacaksın. Bir sürü hainliklerle karşı karşıya kalacaksın. Bir sürü insanların tekrar dinden döndüklerini göreceksin. Bir sürü insanın Allah'a teslim olmaktan kaçındıklarını göreceksin. Seninle ve Allah'la savaştıklarını göreceksin. Ama bütün bunlara rağmen dayanacaksın, sabredeceksin. Bu zor davayı kaldırabilmen için geceleyin kalkıp antrenman yapmaya başla. Rabbine yaklaşmaya başla. Kur'an'ın Allah'a yaklaşma yöntemi olarak gösterdiği en temel üç şey vardır. Birisi Kur'an okumak. Diğeri teheccüd namazlarıyla Allah'a yaklaşmak, nafile ibadetlerle ve hasreten de geceleri Allah'a yaklaşmak. Ve diğeri de Allah Resulü daha peygamber olmadan evvel bile ona sevdirilmiş ve yaptırılmış olan tefekkür ve inziva hayatı. Bunun dışında da bir sürü daha şeyler sayılabilir. Allah'ı sevmek, Allah'ın sıfatlarını bilmekle mümkündür. Allah'ın sıfatlarını bilmeyen Allah'ı nasıl sevecek? Tanımadığınız bir zatı nasıl sevebilirsiniz? Tanıdığınız zaman sevebilirsiniz. Allah'ı tanımayanın Allah'ı sevmesi mümkün değil. Allah'ı tanımak Allah'ın esmasını bilmekle, Allah'ın sıfatlarını bilmekle mümkündür. Allah'ı tanımak nasıl ki bir yazarı tanımak, onun kitabını okumakla mümkün ise, onun neye kızacağını, neyi seveceğini, neyi sevdiğini bilmek, onu tanımakla mümkünse, onun kitabını okumakla mümkünse, onun fikirlerini anlamak, onun kitabını okumakla mümkünse, aynı şekilde Kur'an'ı okumadan insanın Allah'ı tanıması, o Kur'an'ın müellifi olan Rabbul Alemin'i tanıması mümkün değildir. Kur'an'ı tanımadan Allah'ı tanımak mümkün değildir. Kainatı tefekkür etmeden Allah'ı tanımak mümkün değildir. Allah'ı tanımak, Allah'ın esmasını bilmekle mümkün. Allah'ı tanımak Allah'ın kitabını bilmekle mümkün. Allah'ı tanımak Allah'ın kainatını bilmekle mümkün. Gökyüzünü tefekkür etmeyen, hayvanları tefekkür etmeyen, kendi vücudunu tefekkür etmeyen, sinekleri tefekkür etmeyen, böcekleri tefekkür etmeyen, mikropları tefekkür etmeyen, gözle görülemeyecek kadar küçük olanları da, gene gözle görülemeyecek kadar büyük olanları da tefekkür etmeyenin Allah'ı tanıması mümkün değildir. Allah'a yaklaşmamış olanın Allah için bir şeyler feda etmesi de mümkün değildir. Allah için gözyaşı dökmemiş olanların, Allah için malını harcamamış olanların, Allah için korkulu günler geçirmemiş olanların, Allah için geceleyin yatağından kalkmamış olanların, Allah'a tefekkür etmemiş olanların Allah'a yaklaşması mümkün değildir. İşte Allah Azze ve Celle peygamberimize daha peygamberliği vermeden evvel tefekkürü sevdirmiş, dağda tefekkür etmeyi, inziva hayatını sevdirmiş, sonra Kur'an vermiş, varettil-i Kur'an'a tertil edemiş, Kur'an'ı tane tane ağır ağır devamlı okuyacaksın. Ve geceleyin kalk namaz kıl buyurmuş, böylece Allah'a yaklaşmanın yollarını göstermiştir. Bu programlar insan nefsine zor gelebilir. Her gün Kur'an okumak nefse zor gelebilir. Teheccüdlere kalkmak nefse zor gelebilir. Tefekkür etmek bir ilimdir. O ilmi tahsil etmemiş olanlar tefekkür edemeyebilir. Ama o öyle bir ilimdir ki kitaplardan tahsili mümkün değildir. Tefekkür edebilmek, tefekkür etmekle mümkündür. Denize girmeden su yüzmeyi öğrenmek mümkün olmadığı gibi, gökyüzüne bakmadan, tefekkür etmeden tefekkür etmeyi öğrenmek mümkün değildir. Nasıl tefekkür edebilirim? Tefekkür ede ede tefekkür etmeyi öğrenebilirsin. Allah'ın mahlukatına baka baka baka baka tefekkür etmeyi öğrenirsin. Mahlukatı Allah'ın yeryüzündeki ve gökyüzündeki kanunlarını keşfettikçe Allah'ı keşfetmeye başlayacaksın. Men arefe nefse fekad arefe rabbeh demiş birisi. İbn Arabi'nin söylediği söyleniyor. Kim nefsini tanırsa Allah'ı tanır, Rabbini tanır. Nefsini tanıyan Rabbini tanıyacaktır. Kendini tanıyan, Allah'ın mahlukatını tanıyan Rabbini tanıyabilir. Aksi halde Rabbini tanıması mümkün değil. Kim Rabbinin kitabını tanır, Rabbini tanır. Kim Rabbinin kainatını tanır, Rabbini tanır. Kim Rabbini tanımak istiyorsa bunlar yapmakla mükelleftir, bunlar yapmak zorundadır. Ey Resulüm, geceleyin kalk namaz kıl çünkü biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz. İnne nâşiyetel leylin hiye eşeddu vat'en ve akvamu kîle. Çünkü gecenin neşesi, gecenin samimiyeti ve gecenin hadiseleri, gecenin tesiri çok daha kuvvetlidir. Gecedeki samimiyet çok daha fazladır. Gecedeki baskınlık çok daha fazladır. Gecedeki hadiseler çok fazladır. Gecede nefsin terbiye edilmesi çok daha kolaydır. Öyleyse geceleyin kalk. Çünkü gece insan tam ihlasa ulaşabilir. Gündüzleyin herkesin görme ihtimali var. Fakat gecelerde kimsenin görme ihtimali yok. Herkesin uyuduğu saatlerde kalkıp Rabbine secdeye durmak insanda apayrı bir mana, onu insana apayrı bir mana alemine götürecektir. Bütün evliyaullah gecelerde evliyaullah olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabinin çok iyi hallerini bildiği için filan zat ne kadar iyidir ama İbni Ömer hakkında olsa gerek. Ne kadar iyidir ama şöyle şöyle faziletleri var. Fakat bir de gece namazı kılsaydı, bir de geceleri teheccüde kalksaydı keşke buyurmuştu. Efendimiz daima her ne kadar bu surenin sonunda geceleyin kalk emri kaldırıldıysa da, teheccüd namazları farz olmaktan çıkarıldıysa da, fakat Allah Resulü kalkmaya devam etti ve ashabı da kalkmaya devam ettiler. Ve o günden bugüne kadar da devam ediyor. Allah'a gecelerde secde edenler secde etmeye devam ediyor. Hükmün farziyetinin, vücubiyetinin kalkmış olması, nafile olarak da kalkmış olduğu manasına değildir. Ey Resulüm, geceleyin kalk. Çünkü gece kalkışı çok daha tesirlidir ve akvamu kıyla ve söz olarak da çok daha sağlamdır. Çok daha kavidir ve geceleyin okumak insanın kalbine çok daha fazla tesir edecektir. Kalbine tesir etmesi gece okumana bağlıdır. Gündüzleyin çünkü inne leke fin nehari sabahan tavilen. Çünkü gündüzlerde seni meşgul edecek birçok şeyler vardır. Sabah kelimesi yüzmek manasına gelir. Gündüzlerde senin için çok yüzmeler var. Uzun uzun yüzmeler var. Yani gündüzlerde seni meşgul edecek olan birçok şeyler var. Ey Resulüm. Ve bunun bir diğer manası da gündüzlerde kendi işlerini görebilirsin ey Resulüm. Gündüzler uzundur. Gündüzleri kendi rızkını temin etmek için harcayabilirsin. Fakat geceleri Rabbine ayıracaksın. Çünkü gündüzleyin Allah insana gündüzü vermiştir ki rızkının peşinde koşsun diye. Ama geceyi de vermiştir ki biraz istirahat etsin. Birazını da Rabbine ayırsın diye. Ayetin bir diğer manasının şöyle olması ihtimali de vardır. Ey Resulüm gündüzlerde yani yarınlarda yani istikbalde öyle günler gelecek ki o günler gündüz olacak. Şu anda sen karanlıklar içerisindesin. Karanlık içinde hizmet yapmaya çalışıyorsun. Bütün sıkıntılar başından. Etrafında insan yok. Bütün dünya putperest. Sen bu durumdayken hizmet yapmaya çalışıyorsun. Tek başına ayakta durmaya çalışıyorsun. Fakat sabret, dayanıklı ol. Bir gün gelecek, gündüz olacak. O gündüzler geldiği zaman, o zaman işlerin çoğalacak. Devlet idaresini eline aldığın zaman, o zaman işlerin çoğalacak. İşlerin o zaman çoğaldığında, gece gündüz ibadet yapamayacaksın belki. O zaman işlerinin çokluğundan ötürü maneviyatını yükseltemeyeceksin belki. Kemale ermek için belki çok gayret gösteremeyeceksin. Fakat şimdiden o günlere hazırlamalısın kendini. Nasıl ki Seyyidina Ömer radıyallahu anh demiş ki, imam olmadan evvel, bir yerde reis olmadan evvel, vali olmadan evvel, devlet başkanı olmadan evvel, önemli bir göreve getirilmeden evvel, evvela fakih ol, evvela fıkıh ilmini oku, önce talebelik yap, önce medresede oku, önce ilim tahsil eyle, ondan sonra o makama gel. Çünkü o makama geldikten sonra artık ilim tahsil etmeye zamanın kalmayacaktır. Vaktin kalmayacaktır. O halde aynı onun gibi yarınlarda gündüzler olduğu zaman ey Resulüm, gündüz gibi İslam'ın istikbaline bir istikbalde, istikbalin İslam'ın olacağına aynı zamanda bir müjde olmaktadır ayet. Yarınlarda gündüz gelecek. O gündüz geldiği zaman işlerin çoğalacak. Ve sen o gündüzler geleceğinin hürmetine, yarınlarda istikbalde İslam'ın hakimiyetinin günlerinin geleceğinin hürmetine, o günlerin hürmetine şimdiden ibadetini arttır ey Resulüm. Madem ki yarınlarda Allah sana zafer nasip edecek, o halde şimdiden onun şükrünü ifa etmeye başla ey Resulüm. Vezkur isme rabbik ve tebettel ileyhi tebdile. Ve geceleyin kalk böyle namaz kıl ve Rabbinin ismini de çok zikret. Madem ki sana böyle istikbalde güzel günler vaat ediyor Allah. Madem ki sana Vedduha suresinde buyurduğu gibi Allah seni terk etmedi ey Resulüm. Vedduha ve'l-leyli izâ secâ mâ vedda'ake rabbuke ve mâ kâle. Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Mâ vedda'ake rabbuke ve mâ kâle. Rabbinin seni terk ettiğini zannetme. Rabbin sana verecek. Verecek ve sen Rabbinden razı olacaksın. Rabbin sana o kadar verecek ki ileriki günlerde o kadar sana zaferler nasip edecek ki o zaman sen Rabbinden razı olacaksın. Şimdilik böyle karanlıklar içerisinde olmana üzülme. Çalışmaya devam eyle. Ve وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ Rabbine adını zikreyle. وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Ve sadece Rabbine tebettül eyle. Tebettül demek, Rabbinden başka her şeyle alakanı kes demek. Hasan Basri'nin dediğine göre, Rabbine kendini ada demek. Rabbinden başka her şeyi terk et demek. Önemli, vazifeleri omuzlamış insanların yapması gereken şey budur. Davanın yükünü omuzuna almış olan insanların, kendisini vakfetmesi, kendisini adaması gerekmektedir. Ey Resulüm gündüzlerde Gündüzlerde uzun uzun zaman var. Senin gündüzlerde çalışman mümkündür. Gündüzlerde rızkının peşinde koşman mümkündür. Ama geceler Rabbine ayıracaksın. Eğer rızkının peşinde koşmak zorundaysan, ama yok zaten rızkının peşinde koşmana da gerek yoksa, zaten bir lokma ekmek buluyorsan yiyecek, o takdirde onu dahi yapmayacaksın. Madem ki Allah sana rızkını vermiştir, o halde bu büyük davayı mutlaka bazı insanların profesyonelleşmesi gerekmektedir. Bu dava içerisinde eğer herkes davayı seven insanlardan olursa, gelip giden, sohbete katılan, dinleyen, seven, belki ara sıra yardımda bulunan insanlardan olursa, bu dava yürümeyecektir. Eğer insanlardan bir kısmı da biraz daha ileri seviyede, amatör olarak dava içerisinde bulunursa, o da ara sıra bazı görevleri yapan bir insan ise, onun da çok ileri görevleri yerine getirmesi mümkün değildir. Davanın içerisinde mutlaka profesyonellere ihtiyaç vardır. Her zaman için profesyoneller büyük işleri başarmışlardır. Hiçbir zaman amatör takımlardan önemli bir takım kurulamadığı gibi, hatta ismini verecek olursak, amatör takımlardan Türkiye'nin 1. liginde oynayan ve 1., 2., 3. olan takımlar, bir Galatasaray gibi, bir Fenerbahçe gibi, takımın çıkması amatörlerden mümkün olmadığı gibi, mahalle takımlarından böyle bir takımın çıkması mümkün olmadığı gibi, mahalle arasında top oynayanlardan dünya çapında veya ülke çapında tanınmış bir sporcunun çıkması mümkün olmadığı gibi ve bunlarla önemli vazifeler yapılamayacağı gibi, mutlaka profesyonel insanlara ihtiyaç var. Bir tane profesyonelin yapabildiğini 1000 tane amatör hepsi birleşse yapamaz. 100.000 tane muhip, 100.000 tane davayı seven insan, Allah'ı ve Resulünü seven insan, Allah'ın hakimiyetini isteyen insan, 100.000 tanesi bir araya gelse, bir tane profesyonelin yaptığını yapamaz. Çünkü o işi bir kişinin yapması gerekmektedir. 100.000 kişinin o işi yapması mümkün değildir. Bir kişi yapmalıdır ve onun da o işin uzmanı olması gerekmektedir. Bir beyin ameliyatını 100.000 kişi bir araya gelse yapamaz. 100 milyar da bir araya gelse gene yapamaz. Bir tane ama beyin cerrahı onu çok güzel bir şekilde yapabilir. Bir kalp ameliyatını bir kalp doktoru yapabilir. Ama 100.000 kişi bir araya getirseniz yapamaz. Aynen onun gibi. Bu davada insanlar kısım kısımdırlar. Bir kısmı sevendir, bir kısmı amatördür, bir kısmı da profesyoneldir. İşte Allah profesyonel olmak isteyen insanlara, onları Kur'an-ı Kerim başka bir ayette, Vakıa suresinde, فَاَسْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا اَسْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَاَسْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا اَسْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. Allah Kur'an'da Eshab-ı Meymene'den ve Eshab-ı Meş'eme'den bahseder. Ama bir de yani amel defteri sağ tarafından verilenlerden ve amel defteri sol tarafından verilenlerden bahseder. Fakat bir de Es-Sabikun var. İşte onlar öncü olanlardırlar. Onlar davada öncü olan insanlardırlar. Onlar mahallesinde öncüdürler. Onlar okulunda öncüdürler. Onlar kendi şehirlerinde öncüdürler. Onlar ailesinde öncüdürler. Sülalesinde öncüdürler. Kendi aşireti içerisinde öncüdürler. Arkadaş çevresi içerisinde öncüdürler. Onlar şehirler arası yolda giderken namaz vakti geldiği zaman ilk önce gidip de ben namaz kılmak istiyorum diyen, öncülük yapan insanlardırlar. Onlar ulaikel mukarrabun. Onlar mukarrabun olanlardırlar. Allah'a yaklaştırılmışlardır onlar. Onlara şöyle şöyle şöyle cennetler vardır. Onlara cennette şöyle nimetler vardır. Es-sabikun içindir bu nimetler. Her davanın öncüleri vardır. Bu millet Osmanlı iken bu milleti bu hale getirenler kimler ise, işte onların içinden de öncüler vardı. Bu milletin kızları örtülü kızlar iken eğer bugün bu hale getirildiyse, onları bu hale getirenlerin içinde öncü olanlar vardı. 50 sene 60 sene evvel kısa etekler giyerek gezenler, İşte bugünkü o neslin öncüleridirler. Şerde öncü olanlardırlar. Ama diğer taraftan hayırda öncü olanlar da vardır. İnsanlar fıskı fücur içerisindeyken onların içerisinden de öncü olanlar, insanlar açık saçık gezer iken onların içerisinden de öncü olanlar, üniversitede öncülük yapan, başını örtme konusunda, Allah'ın emrettiği şekilde örtünme konusunda, hatta sadece üniversite değil, ilkokuluna varıncaya kadar, şimdi 9 yaşına gelmiş olan bir kız çocuğu, en geç 9 yaşında müştehat sayılmaktadır. Artık erkeklerin dikkatini çekecek çağa geldiği kabul edilmektedir. Fıkhen, bu bazen 8 yaşında da olabilir, bazen 7 yaşında da olabilir. Bu kız çocuğunun durumuna göre değişebilir. Ama 9 yaşına gelmiş olan bir kız çocuğu artık müştehattır ve erkeklerin iştaha ettiği bir genç kız gibi belki olmasa bile artık erkeklerin dikkatini çekmeye başlamış demektir. Mesele sadece üniversitelerdeki başörtüsü meselesi değildir. Her davanın öncüleri var. Belediye otobüsünde giderken herkesin bön bön bakışları altında gidebilen o kızlar, onlar da hayrın öncülerini, öncülüklerini yapmışlardır. Lisede okurken başını örterek içeri girmek isteyen o kız, o da hayrın öncülüğünü yapmıştır. Her davanın öncüleri var. Es-sabikun, es-sabikun. İşte ey Resulüm, sen bu davanın öncüsüsün. Öncü olan insanların çok fazla, hatta hiç diyebiliriz, mümkün olduğu kadar, sadece dünyada nasibini unutmayacak kadar, geri kalan bütün zamanını hizmete ayırmakla mükellefsin ey Resulüm. Gerek kadınların gerek erkeklerin, özellikle evli olanların, çalışmak zorunda olanların, ama evinde çalışmak zorunda, ama dışarıda rızık peşinde koşarak çalışmak zorunda olanların içerisinden kendisini vakfetmek, Allah'a davasına kendisini vakfetmek isteyen insanların kendisini nasıl vakfedebilecekleri sorusu bazen sorulur. Dünyaya dalmamak şartıyla geçinebileceği kadar bir rızık kazanmak ve devamlı daha fazlasını istememek şartıyla, bir dükkanı varken o dükkanı daha çok büyütmeyi istememek şartıyla, zaruri ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra geri kalan bütün zamanını, nasıl ki sana neyi infak edeceklerini soruyorlar ey Resulüm. De ki kulil af, arta kalanını, ihtiyacınızda arta kalanını infak edeceksiniz. Bu ama malınız olur, ama vaktiniz olur, ama her neyiniz varsa infak edebileceğiniz. Kulil af, arta kalanını vereceksiniz. Yani daha biraz arttırayım, bir dükkanım varken ikinciyi açayım demeyeceksiniz. Bir arabam varken ikinciyi alayım veya modelini yükselteyim demeyeceksiniz. İhtiyacınız, zarur ihtiyacınız kadarını alacaksınız. Geri kalanını vakfedeceksiniz. Canınızı ve malınızı, ihtiyacınızın dışındakini vakfedeceksiniz. Bir kadın ev işlerinin dışındaki, zaruri ihtiyaçlarının dışındaki bütün vaktini eğer vakfetmişse, bütün vaktini kitap okumaya veya anlatmaya vakfetmişse, İslami hizmetlerde bulunmaya vakfetmişse, işte o kadın kendini vakfetmiş demektir. Kocasının hizmetini yapmamasına gerek yok. Evinin işlerini yapmamasına gerek yok. Evinin işlerini de bıraktığı zaman, kocasının hizmeti de bıraktığı zaman ancak kendisini vakfetmiş olabilir diye bir şey yok. Onları da yapması şartıyla, onları da yapması kaydıyla gene de kendisini Allah'a vakfetmiş olur, ama zaruri ihtiyaçları dışında geri kalan bütün vaktini eğer vakfetmişse, eğer Allah'a adamış isem. Ama yok öyle değil de, zaruri ihtiyaçları dışında her gün evini biraz daha süslemeye çalışıyorsa, her gün başka bir elbise almanın sevdası içerisindeyse, evindeki perdeyi düşündüğü kadar, koltuk takımının kılıfını düşündüğü kadar, eğer davasını düşünmüyorsa ve geri kalan vaktini, zaruri ihtiyacı dışındaki geri kalan vaktini eğer davasını harcamıyorsa, o kendisini vakfetmemiş demektir. Erkekler için de bu böyledir. İşte ey Resulüm, yapman gereken şey budur. وَتَبَتَّنْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Rabbine yalnızca tebettül edeceksin. Tebettül demek, tamamen kesilmek demek. Her şeyden alakanın kesilmesi demek. Tebdille kesmek demek. Her şeyden alakayı kesmek demektir. Yani ey Resulüm, ve tebettel ileyhi tebdile, kesmek suretiyle, her şeyden alakanı kesmek suretiyle kesilmiş ol. Çünkü kesmeden kesilmiş olamazsın. kesmek için yani gayret göstermeden, nefsinle savaş vermeden tamamen kendini Allah'a adamış olamazsın. Allah'a kendini adayamazsın. Betül, Meryem anamızın isimlerindendir ve alakasını kesmiş olan, daima Allah'a rağbet eden, ibadete kendini tamamen vermiş olan, dünyadan alakasını kesmiş, kat etmiş olan kadın demek. Betül, bir diğer manası erkeğe rağbeti olmayan kadın demek. Erkeğe istek duymayan kadın demek. Hazreti Meryem'in isimlerindendi bu. O Meryem'di, o Betül'dü. Ve tebettel ileyhi tebdile. İhlas ile ibadetini yap. Bütünüyle kendini Allah'a vakfet ve Allah'a yönel ve bütün ihlasınla ibadetini yap veya kendini Allah'a ada, bütün vaktini Allah'a ada. Rabbul meşriki vel mağrib. La ilahe illa hu. Fettehizhu vekile. O Allah, şarkın da garbın da Rabbidir. Ve ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ve sadece onu vekil eyle kendine ey Resulüm. Burada Allah Azze ve Celle La ilahe illa hu diyerek tevhid akidesini yerleştirmeye başlamıştır. İslam'ın ilk yerleştirdiği akide, tevhid akidesi. Bu tevhid akidesi kalbe yerleştiği zaman Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığı anlayışı, hiçbir otoritenin olmadığı anlayışı, hiçbir kanun merciinin olmadığı anlayışı kalbe yerleştikten sonra artık o insanın bir daha şirke düşmesi mümkün değil. Allah'tan başka hiçbir otorite yok. La ilahe illa hu. Allah'tan başka hiçbir kanun merci yok. La ilahe illa hu. Allah'tan başka hiçbir sevilecek yok. La ilahe illa hu. Allah'tan başka hiçbir sevgili yok. Allah'tan başka hiçbir mabut yok. Ve fettehisu vekile. Sadece onu vekil eyle. Allah'tan başka hiç kimseden bir şey bekleme. Sadece Allah'a vekil olarak tut. Allah'tan daha güzel vekil kimdir? Vasbire alâ mâ yekûlûn. Onların laflarına sabret ey Resulüm. Ne diyorlarsa onlara sabret. Yani onlara hemen cevap vermeye çalışma. Sabır göster. Vehcurhum hecran cemîle. Ve onlardan hecr-i cemil ile güzel bir ayrılış da ayrıl ey Resulüm. Yani burada Allah Resulüne Allah Azze ve Celle aslında vakarlı olmayı da öğretmektedir. Yüce ahlakı öğretmektedir ona. Ey Resulüm, ahlaklı olmak, vakarlı olmak nasıldır biliyor musun? Onların laflarına sabrettiğin zaman, o cahillerin cahilliklerine cahillikle cevap vermediğin zaman, onlardan hecr-i cemil ile güzel bir şekilde ayrıldığın zaman, hicret ettiğin zaman, koptuğun zaman onlardan, işte o zaman güzel ahlaka ulaşmış olacaksın. Onlar sana laf atacaklar. Ama sen vakarınla karşı koyacaksın. Bir defasında Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Kabe'yi tavaf ederken putlar vardı Kabe'de ama fakat Kabe Allah'ın Kabe'siydi. Onu tavaf ediyordu Resulullah. Tavaf ediyordu ve tavaf esnasında kafirlerin önünden geçti. Onlar da Kabe'nin gölgesinde oturmuşlar. Sohbet ediyorlardı. Allah Resulü'nü görünce alay ettiler ve ona laf attılar. Efendimiz onlara muhatap olmadı. Vasbir alayma yakulun. Emrine ittiba etti. Sözlerine sabretti. Tavaf etmeye devam etti. Tekrar aynı yere geldiği zaman tekrar laf attılar kendisine. Vasbir alayma yakulun. Sabret onların laflarını. Sabretti Resulullah. Devam etti tavaf etmeye. Tekrar laf attılar aynı yere geldiği zaman. Bunun üzerine Allah Resulü durdu ve onlara döndü ve aynen böyle yaptı. Boğazına işaret ederek, yani ben bunun için gönderildim buyurdu. Ya ölürüm ya öldürürüm. Allah beni İsa gibi göndermedi. Beni başka bir şeriatla gönderdi. İsa'nın şeriatında sana bir tokat vururlarsa öbür yanağını çevir diyordu. Ama Allah Resulü'nün şeriatında öyle değildi. Ben bunun için gönderildim diyen bir peygamber. Ben bunun için gönderildim. Allah Resulü vakarlıydı fakat bu vakar onların her lafına hiçbir cevap vermemek demek değildi. Çünkü Allah Resulüne bu talimatı verdikten sonra Peygamberimizin o talimatı uymaması mümkün değildir. Mutlaka uydu. Vasbir aleme yakulu. Mutlaka uydu o talimata. Mutlaka sabır gösterdi ama fakat sabrın manası nedir? Sabrın manası her zaman sessiz kalmak demek değildir. Birçok meseleyi yanlış bize öğrettiler. Millet kelimesinin manasını bize yanlış öğrettiler. Milleti ırk olarak anlattılar bize. Vatanı bize yanlış öğrettiler. Doğduğum, büyüdüğüm toprak olarak anlattılar bize. Birçok meseleyi bize yanlış öğrettiler. Irkçılığa götürdüler bizi. Aynı şekilde bu kelimeyi de bize yanlış öğrettiler. Sabır nedir? Sabrı öyle bir mana verdiler ki sanki sabır demek her şeye boynunu bükmek demek. Halbuki sabır İslam'da yapılan zulümlere karşı gelirken, onlarla mücadele ederken başına gelenlere dayanmak demek. Zulümle mücadele esnasında başına gelenlere sabretmek, dayanmak sabretmek demektir. Yoksa zulme sessiz kalmak demek değildir. Ebu Zer Gıfari'nin bir sözü var. Evinde ekmeği olmadığı halde zulüm edildiği için kendisine, kapitalist nizamların yüzünden evinde ekmeği olmadığı halde yiyecek. Nasıl olur da kılıcını çekmezler, hayret ediyorum diyor. Ebu Zer Allah Resulü'nün terbiyesinden geçmişti. Zulme karşı gelmenin ne olduğunu biliyordu. Evinde ekmeği olmadığı halde kendisine zulüm yapıldığından dolayı, tembelliğinden dolayı değil. Ama tembelliğinden dolayısa o başka mesele. Çalışmadığı içinse o başka mesele. Ama zulme uğradığından dolayı evinde ekmek olmadığı halde. Eğer sessiz kalıyorsa, kılıcını çekmiyorsa hayret ederim ben bu insanlara demişti. Allah Resulü'nün talebesiydi bunu söyleyen. Onun eğitiminden geçenlerin görüşü buydu. Vasbir aleme yakulun ama fakat mücadele ederek onların laflarına sabredeceksin ey Resulüm. Ve onlardan ayrılırken güzel bir şekilde ayrıl. Kavga ederek ayrılma. Tartışarak ayrılma. Vakarlı bir şekilde ayrıl. Söyleyeceğini söyle. Ondan sonra ayrılırken vakarlı bir şekilde ayrıl git. Onlarla muhatap olma. Yani cahillerin cahilliklerine cahilce cevap verme. Ve arid anil cahilin. O cahillerden yüz çevir ey Resulüm başka bir ayetten. O cahillerden yüz çevir. Onlarla muhatap olma. Neden onlarla muhatap olma? Neden onlardan güzel bir şekilde ayrıl? وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّب۪ينَ اُلِ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَل۪يلًا Çünkü onları bana bırak ey Resulüm. Onların hesabını ben göreceğim. Onları bana bırak. Ve o yalanlayanları, o nimet verilmiş olan, o dini yalanlayan kimseleri, burada nimet verilmiş olan ifadesi göstermektedir ki, peygamberlere ilk önce karşı gelenler, nimet içinde yüzen insanlardırlar. Peygamberlere karşı gelenler, ilk olarak onunla mücadeleye kalkışanlar, o toplumun reisleridir, o toplumun önde gelenleridir, o toplumun zenginleridirler. Çünkü onların kaybedecekleri çok şeyleri vardır. Fakir fukaranın karşı gelmesi ise çok acayiptir. Çünkü peygamberler zaten onları kullara kul olmaktan kurtarmaya çalışmaktadırlar. Halbuki bunu anlamamış olan bazı fakir fukara insanların da, yapılmış olan propagandaların tesiriyle fakir fukaranın İslam'a karşı gelmesi, fakir fukaranın İslami harekete karşı gelmesinin anlamak mümkün değildir. Zenginlerin niye karşı geldiğini anlamak mümkündür. Çünkü onlar insanları sömürmek istemektedirler. Ve sömürmektedirler. Trilyonları götürmektedirler. 1 milyar dolara aldıkları, 1,5 milyar dolara aldıkları devletin büyük tesislerini birkaç ay aradan geçince, bir sene bile aradan geçmeden 10-15 milyar dolar fiyat biçilmektedir. Bu paralar kimin cebine girmektedir? Elbette ki devletin içerisinde devlete yön veren güçler vardır. Devletin içinde, devletin dışından devlete yön veren, devletin içine belki bazen giren, bazen girmeyen ama devlete içten veya dışarıdan devlet olmadığı halde, yetki elinde olmadığı halde yön veren güçler vardır. 3-5 tane zengin hükümetleri devirir, hükümet kurar. Hiç ummadığınız insanları reis-i cumhur yapar. Hiç ummadığınız insanları başbakan yapar. Nereden çıktı bu başbakan? Nereden çıktı bu reis-i cumhur dersiniz? Bir bakarsınız bir hükümet gider, bir hükümet gelir. Ondan sonra başka bir parti gelir. Kimdir bunları böyle değiştiren? Genellikle büyük sermaye sahipleri ulin ne'ame, işte onlar. Onları bana bırak ey Resulüm. O nimet sahiplerini bana bırak. Fakir mahallelerinde camilerin çok olması, fakirliklerine rağmen küçük de olsa bir mescit yapmaları, ama zengin mahallelerinde ise zenginliklerine rağmen camilerin olmaması neyi ifade etmektedir? İşte zenginliğin insanların büyük bir çoğunluğu için kötü bir imtihan olduğunu, zor bir imtihan olduğunu göstermektedir. Ve menhilhum kalile, onları az bir süre tanı ey Resulüm. Onları az bir süre tanı, onları görecekler yakında. İnne ledeyne enkelen ve cahime, bizim yanımızda enkel var, tomruklar var ey Resulüm, bukaalar var. Bizim yanımızda ağır ağır tomruklar var. Onların boyunlarına konacak, onların ellerine konacak, onların ayaklarına konacak olan ve cahime, ve cahim var, cehennem var onlara. Sen onları bize bırak ey Resulüm. Ve taamen zagussa, ve bir de bir taam var onlara, bir yemek var ki o boğazda kalıyor. Boğazda kalacak olan irin gibi, zakkum gibi, zehir gibi olan, kaynar sular var onların boğazında duracak olan, yiyemeyecekler. Su isteyecekler, onlara kaynar sular verilecek. Onlara irinler verilecek. Onlardan akan irinler onlara su olarak verilecek. Size layık olan budur denilecek. O ehli cehennem, ehli cennetten bize ne olur biraz su verin. Allah'ın size vermiş olduklarından bize ne olur biraz verin dediği zaman onlar ve harramahum alel kafirin diyecek. Allah onu kafirlere haram kıldı. O suyu Allah kafirlere haram kıldı. Ebediyen orada kalacaksınız. Allah'la savaşıyordunuz değil mi? Allah'ın kanunlarıyla savaşıyordunuz değil mi? Allah'ın başörtüsüyle savaşıyordunuz değil mi? Allah sizi yaratıcınız olduğu halde Allah'la savaşıyordunuz değil mi? Allah'ın dünyasında oturuyordunuz ama Allah'la savaşıyordunuz değil mi? Başörtüsüne ötürü insanları mahkemeye çekiyordunuz değil mi? Mesai saatinde namaz kıldığı için mahkemeye çekiyordunuz değil mi? Allah'ın dünyasında içki fabrikaları kuruyordunuz değil mi? Allah'ın dünyasında Müslümanların kızlarını fuhşa teşvik ediyordunuz değil mi? Gençliğin ahlakını bozuyordunuz televizyon yoluyla değil mi? Öyleyse وَتَعَامَنْ زَاغُسَّ, boğazınızda kalacak olan o taamı yiyin bakalım. وَعَزَابًا اَل۪يمَ, bunların yanında bir de azab-ı elim var. Ondan daha da şiddetli azaplar var. يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالِ, o gün yeryüzü ve dağlar erimiş kum yığını haline gelecekler. وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَس۪يبًا مَه۪يلًا, onlar öyle darmadağın olacaklar. O gün yeryüzü de dağlar da öyle bir dağılacaklar, paramparça olacaklar ki onlar erimiş kum yığınları halini alacaklar. اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا, biz onlara bir Resul gönderdik. شَهِدًا عَلَيْكُمْ, onlara şahit olacak. Onların yaptıklarına şahitlik yapacak olan bir Resul onlara gönderdik. كَمَا اَرْسَلْنَا اِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا, nasıl ki Firavun'a da bir Resul göndermiştik. İlk kez burada Firavun'dan bahsediyor. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın başından itibaren Yahudilerden bahseder. Bakara suresinden açarsanız Kur'an'ın sonuna kadar, neredeyse ortalarına kadar veya sonuna yakın yerlere kadar daima Firavun'dan ve Nemrut'tan, özellikle Firavun'dan ve Yahudilerden bahsetmektedir. Burada belki peygamberimize gelen ayetlerin içerisinde, bu ana kadar, bu sureye kadar gelmiş ayetlerin içerisinde Alak'tan, Müddessir'den sonra Müzemmil gelmiştir. Bunların içerisinde ilk kez burada Firavun'dan bahsetmektedir. Ve bundan şunu anlamaktayız ki Allah'a en çok yeryüzünde asi olmuş olan belki padişahlardan, krallardan en kötüsü belki Firavun'du. En rabbukum le'ala diyordu. Ben sizin en büyük Rabbinizim. Bu ifadeyle Allah'ı inkar ediyor değildi. Ben, yani Mısır halkını kastediyordu. Mısır halkının en büyük Rabbi benim. Yani sahibi, meliki, kanun koyucusu, terbiye edicisi benim. Yoksa Allah benim demek istemiyordu. Mısır'ı ben yarattım demek istemiyordu. Sizi ben yarattım demek de istemiyordu. Ama ben sadece Mısır'ın hakimi benim. Benden başka hakiminiz yok demek istiyordu. Bugün bu ifadeyi benzer şekillerde nice firavunlar söylemektedirler. İnne ersenne ileykum resuleş. Biz onlara resul gönderdik. Tevrat'ta Musa'ya hitaben Allah-u Teala biz onlara bir resul göndereceğiz demişti. En son zamanlarda, ahir zamanda onlara bir resul göndereceğiz. Aynı ifade burada geçmektedir. Ve bu şekilde Yahudilere işaret vardır. Yani ey Yahudiler, sizler, sizin kitabınızda Musa'ya böyle denmişti. O millete ahir zamanda bir milletin içerisinden resul gönderilecek. Bir resul, resule kelimesi. İşte bakın Kur'an'da da aynı kelime geçmektedir. Ümmi bir peygamber, Tevrat'ı bilmeyen bir peygamber, İncil okumamış olan bir peygamber. Bunu söylemesi mümkün değildir. Hayatında okuma yazma bilmeyen, bir kitap okumamış olan bir insanın bunu bilmesi mümkün değildir. Burada Yahudilere işaret vardır. Size, sizin kitabınızda bildirildiği şekilde sizin kitabınıza da bir resul gönderileceği, ahir zamanda bir resul gönderileceği bildirilmişti. İşte aynı şekilde biz onlara bir resul gönderdi. Şahiden aleykum. Onlara şahit olacak. Kıyamet gününde onlara şahitlik yapacak. Evet ya Rabbi, böyle böyle böyle yapmışlardı ya Rabbi. Diyecek olan bir resul gönderdik. Nasıl ki Firavun'a da bir resul göndermiştik. Burada işaret ediyor ki nasıl ki Firavun'un sonu ne olduysa, ey Mekke Cumhuriyeti'nin reisleri, sizin de sonunuz o olacaktır. Firavun'un sonuna bakınız da ibret alınız. Firavun'un sonu ne olduysa sizin sonunuz da o olacak. Ve aynı zamanda bir diğer mana ise sizin zulmünüz de Firavun'un zulmünden geri kalmamaktadır. Siz de Firavun kadar zalimsiniz. فَأَسَى فِرْعَوْنُ رَسُولًا Ve o Firavun Resul'e isyan etmişti. فَأَخَزْنَاهُ اَخْزًا وَب۪يلًا Ve biz onu çok şiddetli bir şekilde tutmuştuk. Yani onu bu dünyada da boğmuştuk denizde ve onu sonra kıyamet gününde de onu çok şiddetli hesap soracağız. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْبِلْدَانَ شِيبًا Nasıl korunacaksınız ey kafirler? Nasıl korunacaksınız o günden ki? O gün öyle bir gündür ki çocukların saçları ağrı verecek. O kadar şiddetli bir gündür ki kıyamet günü. Burada kıyamet gününü tarif etmektedir. Kıyamet günü o kadar şiddetli bir gündür ki o şiddetli günde ufacık çocuklar, sabi çocuklar onların saçları ağrı verecek, bembeyaz oluverecek. İze şemsu kuvvirat ve ize nucumu kederat ve ize cibelu suyirat ve ize aşarı uttilat ve ize vuhuşu huşirat ve ize biharu succirat. O güneş dürüldüğü zaman, ışığı kalmadığı zaman, yıldızlar düştüğü zaman, söndüğü zaman, dağlar hallaç pamuğu gibi atıldığı zaman, yürütüldüğü zaman, şöyle şöyle şöyle yapıldığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, H2O'dan oluşan suyun hidrojen ve oksijen atomları birbirine ayrılmasıyla, biri yanıcı biri yakıcı olan bu iki gazın birbirine ayrılmasıyla Allah'ın öyle özel bir terkiple bir araya getirmesi sonucunda su meydana gelmiş. Ama bunlar ayrıldığı zaman birbirinden çok tehlikeli bir gaz, biri yakıcı biri yanıcı olan bu iki gazın patlamasıyla dünyadaki nasıl bir sahne olacağını, dünyanın her tarafında su olduğunu hesaba katarsanız, hidrojen oksijeni birleştiren Allah'ın onları ayırmaya da gücü yeter elbette ki. Onları ayırdığı zaman birisi bir kibrit çaktığından وَاِذَا الْبِحَارِ سُجِّرَتْ Denizler kaynatıldığı zaman, her taraftan bütün dünya havaya uçtuğu zaman, işte o sahneyi gördüğü zaman فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ Kafir olursanız, küfrederseniz nasıl korunacaksınız? يَوْمَنْ Öyle bir günden ki يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا O günde çocuklar ak saçlı ihtiyarlar haline gelecekler. Bunun bir diğer manası da şudur. O günden nasıl korunacaksınız? Ey kafirler! Sizin zulme başladığınız dönemden 70-80 sene kadar sonra zulme başladığınız dönemde ki çocuklar, o günkü çocuklar belki 1 yaşında, belki 5-10 yaşında olan o günkü çocuklar yaşlandıkları zaman, ak saçlı ihtiyarlar haline geldikleri zaman, o zaman İslam inkılabından kendinizi nasıl koruyacaksınız? كَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ Eğer kafir olursanız, zulmederseniz, El kufru yedum ve zulmü la yedum. Küfür devam eder belki ama zulüm devam etmez. O gün kendinizi nasıl koruyacaksınız? Yani burada batından batına, nesilden nesile inkılaba işaret vardır. Bir nesil eğer bugünün çocuklarının döneminde zulüm başlamış ise, bugünün çocuğu yarın dede olduğu zaman İslam inkılabının yaklaşmış olabileceğini gösterir. O zulmün o zamana kadar ancak devam edebileceğini gösterir. Nasıl ki İbn-i Haldun da der ki, devletlerin ömrü 3 dönemdir. O 120 sene der ama o kabile devletleri için geçerlidir. Sene önemli değildir ama önemli olan 3 tane 40'tan bahseder. 3 defa 40. Birinci 40 devleti kuranların dönemi. İkinci 40 onların çocuklarının dönemi. Üçüncü 40 ise onların çocukları yani torunlarının dönemi. Devleti kuranların döneminde devleti kuranlar çok önem verirler çünkü çok zahmetle kurmuşlardır ve devletlerini muhafaza edebilmek, o sistemi kurabilmek, muhafaza edebilmek, o saltanatı muhafaza edebilmek için çok iyi sarılırlar devlete ve bütün düşmanlarını temizlemeye çalışır. Gece gündüz çalışırlar. Teslim etmezler devleti. Çünkü onlar kuruluşu biliyorlar. Çünkü onlar kendileri kurmuşlardır ve zahmetini çekmişlerdir. Tıpkı bir baba, daha doğrusu bir insan kendisi zahmetle zengin olduğu zaman onun kıymetini bilir ama onun çocuğu onun kadar kıymetini bilmez. İkinci nesil gelir. Onların çocukları gelir. Onlar onun kıymetini onlar kadar bilmezler. Ama babalarından biraz duymuşlardır. Biraz da görmüşlerdir. O yüzden biraz onlar da sarılırlar devleti ve korumaya çalışırlar. Fakat onlardan sonraki nesil ise üçüncü nesil, onlar tamamen rahat içerisinde doğmuşlardır. Ve onlar hiç zor ve zahmetli günleri görmeden dünyaya gelmişlerdir. Onun için onlar kıymetini bilmezler ve ondan sonra devlet gerilemeye başlar ve çöker. İşte aynen onun gibi İbn Haldun'un da tarihin felsefecisi diyebileceğimiz, tarihten sonuçlar çıkartan, devletler ne zaman doğar, ne zaman batar, bunların şartları nedir, bunları ortaya çıkartmış olan İbn Haldun gibi bir insan üç dönemden bahsetmektedir. Burada Kur'an-ı Kerim'den çocukların çocuk olduğu bir zamanda zulme başlarsanız, o çocuklar ak saçlı ihtiyarlar haline geldiği zaman 60, 70, 80 sene kadar sonra, o zaman kendinizi nasıl koruyabileceksiniz? Yani zulüm devam etmeyecek ve o zaman İslam inkılabı olacak ve İslam inkılabı olduğu zaman nereye kaçacaksınız? فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْمَ السَّمَاءُ مُنْفَتِرٌ بِهِ. O gün sema, o dehşet ile yarılacak, paramparça olacak gökyüzü. Bu zor mudur acaba? كَانَ وَعْضُهُ مَفْعُولَ. Allah'ın vaat ettiği şey, Allah'ın söylemiş olduğu şey zaten olmuş bitmiş gibidir. Allah demişse, olmamış olan şey olmuştur. Çünkü Allah için zaman söz konusu değildir. اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ. Bu ancak bir uyarıdır, bir öğüttür. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا. Kim ki Rabbine bir yol tutarsa, kim ki Rabbine bir yol tutarsa, onlar için bu bir öğüttür. Kim Rabbinin yoluna uymak isterse, yani istemeyen kimselere Kur'an'ın fayda vermeyeceğine işarettir. Ancak Kur'an kime fayda verir? فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الزِّكْرَى سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى. Öğüt ver ey Resulüm, öğüt fayda verecekse öğüt ver. Allah'tan ancak huşu duyanlar, haşyet duyanlar, ancak onlar öğüt alacaklardır. Öbürleri Allah'tan haşyet duymayan, Allah'tan korkmayanlar, onlar öğüt almayacaklardır. Buraya kadar ayet geldikten sonra, Müzzemmil suresi buraya kadar 19. ayete kadar geldikten sonra bir sene kadar esah olan rivayetlere göre bu surenin devamı olan, son ayeti olan ayet gelmedi. Bazı rivayetlerde 8 ay, bazı rivayetlerde 10 ay, 12 ay, 16 ay, hatta 10 yıl diyen rivayet de vardır. Bir sene, bu rivayetlerin içerisinde en doğru olarak kabul edilen rivayete göre bir yıl sonra bu son şimdi okuyacağım ayet nazil oldu. Ve gece namazı emri kaldırıldı. ama nafile olarak, tavsiye olarak kaldı. Yani ondan sonra farz olmaktan çıktı ama nafile olarak devam etti teheccüd namazları. Fakat bir rivayete göre ise 10 sene sonra, yani Allah Müslümanları 10 yıl sabaha kadar namaz kıldırdı. 10 yıldan sonra kaldırdı. Ama dediğim gibi daha doğru olarak görülen rivayete göre ise 1 sene. 10 yıl diyen alimlerin dayandıkları nokta, şimdi okuyacağım ayetten cihattan bahsediyor olması ve zekattan bahsediyor olmasıdır. Mekke'de cihat yoktu, kılıçlı cihat yoktu ve zekat emri de gelmemişti. Onun için bu ayetin Medine'de gelmiş olduğunu düşünüyorlar. Çünkü zekat emri de cihat emri de Medine'de nazil olmuştu. Onun için 10 yıl ara geçmiş olmalı ki yaklaşık olarak diye öyle bir o rivayet de olunca onu daha doğru görüyorlar ve bu ayetin Medine'de nazil olduğunu düşünüyorlar. Ama ekseri alimlerin görüşüne göre ise ayetin büyük bir çoğunluğu Mekke'de nazil olmuştur. Belki içinden bir iki cümlesi Medine'de nazil olmuş olabilir. İnne rabbeke ya'lemu enneke tekum edna min sulusayil leyl. Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisinden yakın veya ondan biraz az kalkıyorsun. Ve nisfahu yahut da yarısından biraz daha az kalkıyorsun. Ve sulusahu yahut da üçte birinden biraz daha az kalkıyorsun. Ve taifetun minellezine ma'ak. Ve senle beraber olanlar da kalkıyorlar. Senle beraber olanlar da kalkıyorlar. Vallahu yukaddirul leyle ven neher. Allah geceyi ve gündüzü takdir eder. Siz takdir edemezsiniz. Yani gece ne kadar geçti, kaç saat namaz kıldınız, kaç saat uyudunuz tam olarak bilemezsiniz. Alime ennen tuhsuhu. Allah bildi ki siz onu sayamayacaksınız. Yani tam olarak yerine getiremeyeceksiniz. Buna gücünüz yetmeyecek. Hem o zaman saat olmadığından ötürü, hem de zaten zor olduğundan ötürü. Gecede 3 saat, 4 saat en az kalkıp kıyama durmak veyahut 5-6 saat, 7 saat, 8 saat, 9 saate kadar kalkıp kıyama durmak size bunu zor geleceğini Allah bildi de fetâbe aleykum ve sizin tevbenizi kabul eyledim. Fekra'u mâ teyessere minel Kur'an. Öyleyse bundan böyle Kur'an'dan kolay geleni, size kolay geleni okuyunuz. Yani ne kadar okuyabiliyorsanız o kadar okuyunuz. Geceleyin gene kalkınız, gene okuyunuz ama ne kadar size kolay geliyorsa o kadar kalkın ve okuyunuz. Bu kolay gelmek ne kadardır? Bazı alimlere göre 50 ayet kadar, yani birkaç sayfa kadar. Bazılarına göre ise 3 ayet kadar da olabilir. İmam Ebu Hanife'den gelen rivayetlere göre bir uzun ayet veya 3 kısa ayet kadar bir miktar olabilir ki müftabih olan da budur. Fetva buna göre verilmiştir. Namazda da zaten 3 kısa ayet miktarınca okumak zorundasınız. İnne atayna kadar kısa bir sure de olsa 3 ayettir en kısa sure. 3 kısa ayet veya 3 kısa ayet miktarınca bir uzun ayet, bir satır kadar hiç olması olan bir uzun ayet okunması gerekmektedir. Ve bu ayet geldikten sonra artık gece namazı kaldırıldı, farziyetten düştü, müstahap olarak ve sünnet olarak devam etti. Bazı alimlere göre ise Peygamberimize farz olarak devam etmiştir. Peygamberimize, çünkü bir başka ayette sen Rabbine teheccüd namazları kıl buyuruyor. Rabbine teheccüd yap. Ta ki Rabbin seni makam mahmuda gönderir belki. Yani en yüksek övülmüş makama ulaşmak istiyorsan ey Resulüm, sen devam et teheccüd namazları kılmaya. Ve seninle beraber iman edenler de devam etsinler. Her kim yüksek makamlara çıkmak istiyorsa teheccüdlere devam etsinler. Alime en se yekunu minkum merda. Allah bildi ki içinizden bazı kimseler hasta olacaklar. Ve aharuna yadribuna fil ard. Ve bazıları da yeryüzünde gezecekler. Yebtahuna min fadlillah. Allah'ın fazlından isteyecekler. Yani rızık peşinde koşacaklar. Ticaretle uğraşacaklar. Ve aharuna ve bir başkası da diğerleri de yukatiluna fi sabilillah. Allah yolunda savaşacaklar. Öyleyse madem ki içinizden bazı insanlara zor gelecek. Kiminiz hasta olacak. Kiminiz yeryüzünde rızık peşinde koşacak. Kiminiz cihad edecek. O halde fakra'u mâ teyessere min. O halde Kur'an'dan size kolay geleni okuyunuz. Bu ayette Allah yolunda cihat ile rızık peşinde koşmak, ticaretle uğraşmak bir arada zikredilmiş olması önemli bir noktadır. Allah Azze ve Celle demek ki helal yolla para kazanan insanı bir taciri, helal yolla para kazanan bir taciri Allah yolunda cihat eden insanlarla aynı yerde zikretmiştir, aynı anda zikretmiştir. Seyyidina Ömer radıyallahu anh der ki, benim için Allah yolunda cihat ederek ölmekten sonra bana hoş gelen ölüm şekli Allah'ın helal kıldığı şekilde para kazanmak için dağlarda taşlarda giderken iki dağın arasında bana ölümün kavuşmasıdır. Allah yolunda cihat etmekten sonra bana en güzel gelen ölme şekli rızık peşinde koşarken ama helal rızık peşinde koşarken bir dağın tepesinde ölmemdir. Allah Resulü bir hadiste buyuruyor ki bir insan ticaret yapar, mesela buğday ticareti yapar ve sonra onu normalde o günkü raiç fiyatına göre satarsa Allah o kimseye mükafatlar nasip eder. O günkü raiç fiyatına göre satarsa bilhassa kıtlık zamanlarında pahalı olduğu günlerde insanların kıtlığından istifade etmeyip de onu normal fiyatına göre verirse Allah ona cenneti nasip edecektir. Burada aynı zamanda şuna işaret vardır. İleriki günlerinizde cihat edeceksiniz. Bu ayet Mekki ise eğer, Mekke'de nazil olmuşsa ki ekseriyetin görüşü odur. Mekke'de nazil olmuş olduğu halde ve Müzzemmil suresinin tamamı Mekke'de nazil olmuş olduğu halde demek ki Mekki bir surenin içerisinde, Mekke'de nazil olmuş olan bir surenin içerisinde demek ki cihattan bahsedilmiştir ve zekattan bahsedilmiştir. Öyleyse henüz daha cihat emri gelmemiş olduğu halde, kılıçlı cihat yapınız emri gelmemiş olduğu halde demek ki Allah-u Teala cihattan bahsetmiştir. Ve ileride cihat emrinin geleceğine işaret vardır. Ve zor günlerin, cihat günlerinin geleceğine işaret vardır. Ve aynı zamanda müjde vardır. Yani Mekke'deki zulüm dönemi bitecek ve güçleneceksiniz, devlet kuracaksınız, İslam inkılabını başaracaksınız ve ondan sonra cihat edeceksiniz. O günler de gelecek ve zekat vereceğiniz günler de gelecek. Yani zengin olacağınız günler de gelecek. Tıpkı Efendimizin hadiste buyurduğu gibi bir zaman gelecek ki önünüze çanaklarla tabak tabak haşlanmış etler getirilecek. O gün ne kadar mutlu olacağız değil mi ya Resulallah dediler. Hayır buyurdu. Bugününüz o gününüzden daha da güzeldir. Çünkü bugün zulüm altındasınız ve sabrediyorsunuz. Bugün sevap kazanıyorsunuz. Bugün dayanıyorsunuz. Bugün büyük bir moral bozukluğu içerisinde olsanız bile dişinizi sıkıyor dayanıyorsunuz. O günlerden daha güzeldir bu günlerimiz. Sıkıntılı günler, çilekeş olduğunuz günler, rahat içinde olduğunuz günlerden, kebaplar yediğiniz günlerden daha güzeldir buyurmuştu. Ama burada işaret var ki zekat vereceksiniz. فَقْرَوْ مَا تَيَسَرَ مِنْ Öyleyse وَاَقِيمُ الصَّلَى وَاَتُ الزَّكَى Namazı kılın ve zekatı verin. وَاَقْرِدُ اللّٰهَ قَرْدًا حَسَنًا Ve Allah'a karz-ı hasen veriniz. Güzel bir şekilde borç veriniz. Allah Azze ve Celle her şeyin sahibi olduğu halde kullarına şeref vermekte. Allah'a borç verin demek suretiyle karz-ı hasen yapın Allah'a. Güzel bir şekilde borç verin Allah'a demek suretiyle kullarından sanki borç almaktaymış gibi kullarına şeref vermektedir. Bu ifade kullara şeref verme ifadesidir. Tıpkı Ensarullah ifadesi gibi. Tıpkı Ensarullah ifadesi, Allah'ın yardımcıları gibi. Halbuki Allah'ın yardıma ihtiyacı yoktur. Fakat Allah kendi dini uğrunda, yani aslında Ensarul din illah olması gerekirken, Allah'ın dinine yardımcı olanlar olması gerekirken, Allah'ın yardımcıları denmesi suretiyle gösterilmek isteniyor ki, Allah'ın dinine yardım edenler sanki Allah'a yardım etmişler gibi mükafat alacaklar. Ve Allah onları böyle bir şerefle şereflendirmektedir. Ve bir zaman gelecek, cihat edeceksiniz. Cihat günleri, kılıçlı cihat günleri gelecek. bir zaman gelecek, zekat vereceksiniz. Yani zengin olacağınız günler gelecek, ganimetler alacağınız günler gelecek. Ve bu ayet bu şekilde gaybden haber veren ayetlerden olmaktadır ve müjde vermektedir. Ve aynı zamanda Kur'an'ın bir mucizesidir bu. Kur'an-ı Kerim bunu Mekke'de gönderdiyse Allah Azze ve Celle ekseri alimlerin görüşüne göre Mekke'de gelmiştir. Ve Mekke'de gelmiş olan bir ayette cihattan bahsedilmesi hem Müslümanların zor zamanlarda, güçsüz oldukları zamanlarda bile yine cihattan bahsetmelerini gerektirmektedir. Gerekli kılmaktadır. Yani yalnızca güçlendiğiniz zamanlar değil, zayıf olduğunuz zamanlarda da yine cihattan bahsetmelisiniz. İşte Allah bahsetmektedir. Ve aynı zamanda zayıf olduğunuz günlerde namazınıza dikkat etmelisiniz. Ve aynı zamanda zayıf olduğunuz günlerde yine zekatınızı vermelisiniz. Buradaki zekat, Tevbe suresinin 60. ayetinde emredilmiş olan zekat değil. Buradaki zekatın, Mekke'deyken zekatın farz olduğuna dair bazı görüşler var. Ancak zekatın nasıl alınacağı, hangi miktarda alınacağı ve kimlere verileceği Medine'de tayin olduğundan dolayı zekat Mekke'de farz olmuş olsa bile o görüşe göre fakat gene de Medine'de tatbik edilmeye başlanmıştır. Ve zekatı verin ayetinin bir manası da zekat olarak değil sadaka olarak veriniz demektir. Yani zekat olarak zekat farz olmasa bile Mekke'de fakat siz hayır olarak vereceksiniz. Sadaka olarak vereceksiniz. وَاَقْرِدُ اللّٰهَ قَرْضًا Ve Allah'a karzı hasen verin. Borç verin. Allah verdiğiniz borçları size misli misli ödeyecektir. وَمَا تُقَدِّمُوا لِيَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ Eğer siz Allah'a hayır nev'inden her ne verirseniz verin, onu Allah katında bulacaksınız. Her ne verirseniz verin, Allah'a neyi takdim ederseniz edin. İster canınızı takdim edin, ister malınızı, ister enerjinizi, ister vaktinizi takdim edin. تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ Onu Allah katında bulacaksınız. Hangi şekilde bulacaksınız Allah katında? هُوَ خَيْرًا وَاَعْزَمُ اَجْرًا Daha hayırlı bir şekilde ve daha azim bir ecir ile, daha fazla bir mükafat ile yaptığınızın misli misli karşılığında en az 10 misliyle 700 misline kadar bulacaksınız. 10 mislinden 700 misline kadar Allah size misli misli ödeyecek. Vallahu yudaifu limen yeşe ve Allah istediği kimselere 700'den de fazla verecek. Estağfirullah. O halde Allah'a istiğfar edin, Allah'a tövbe edin. İnnallaha gafurur rahim. Allah gafurdur, rahimdir. Allah tövbe eden kullarından olmayı nasip eylesin. Ve bu surede bize vermeye çalıştığı gece namazı ile kendi kendini eğiten, gece namazı ile imanını kemale erdiren, Rabbine yaklaşan ve onun sonunda da tebettül makamına ulaşan, Allah'a kendini adayan kullarından olmayı nasip eylesin. İçimizden böyle insanların sayısını arttırsın. Lillahi Teala'l-Fatiha.